Ayrım yedim. 88. sayfa. Haysiyet meselesi. Kaldırımın önüne bembeyaz bir cigara düşürülmüştü. Çocuksa kaldırımda cigarayla zerrece ilgili değilmişçesine dikiliyor. Çevreden görülüp kimseye çaktırmadan cigarayı alacak denilmesinden korkuyordum. Besbelliydi bu. Daha doğrusu ensesine yıkılı kasketi, kasket altından fırlamış darmadağın sarı saçları, kısa pantolonu, dirseklerine kadar sıvalı kollarıyla ona en azından 35-40 yıl öncesinin yokluğa düşmüş varlıklı bir aile çocuğuna benzetmiştim. Bu çocuk bendim. Ben de o zaman şu çocuk gibi Beyrut caddelerinden birinin kaldırımı önüne düşürülmüş, tıpkı böyle yatan bir cigara çevresinde enzime yıkılı kasketim, kısa pantolonum, kasket altından fırlamış sarı saçlarımla tıpkı bu çocuk gibiydim. Beyrut göklerini Akdeniz'in o harikulade laciverdiyle boyayan günlerin, insan kaynaşan, taşıtların vızır vızır gelip geçtiği caddelerde başıboş dolaşır, yeşilin en koyusuyla dalgalı bir denizi hatırlatan limon, portakal, mandalina ormanlarında hayaller kurarak dolaşırdım. Ev korkunç bir yokluk içinde olduğundan delini olsun bilemediğim büyük şehirde ne iş yapabilirdim? 16 yaşındaki bir çocuğun hem de düne kadar gak dedikçe et, guk dedikçe su verilmiş, hemen hemen kuşun sütü eksik edilmemiş bir aile çocuğunun elinden ne iş gelebilirdi? Cigaraya alışmıştım. Yenleri patlak kocaman postallarım, kıçı kabaca yamalı kısa pantolonum, havını atmış, rengini çoktan yitirmiş koyu gri kasketim, bomboş ceplerim, hatta aç karnım vız geliyordu da cigarasızlık koydukça koyuyordu. İşte böyle günlerden bir gün, başkaları Allah desin, bence tesadüf karşıma bir cigara çıkarmıştı. Öyle ki geberiyordum cigarasızlıktan. Eğilip alsam kim bana ne diyebilirdi? Hele hele o yabancı diyarın kocaman şehrinde ben, ailemde kimdi? Gel gelelim, alamıyordum. İçimdeki ben kaşlarını çatmış, sanki hayır diyordu. Cigarasızlıktan geberebilirsin ama şu kaldırım dibine düşmüş cigarayı alamazsın. Ailen sana o biçim terbiye vermediler. Onu yerden alıp içeceğini kendini öldür daha iyi. Kendimi öldürmeyi düşünmeyecek kadar hayatla doluydum. Öyle gelirdi ki bana insanlar aptallıklarından hastalanırlar, enayiliklerinden de ölürler. Şu kambo ne matraktı? Yaşı? Uzun uzun öksürüp kaldırıma ha tu diye tüküren yaşlı matrakların matrağı. Şekerinden, miyobisinden, karın ya da bağırsak ağrılarından söz açan adamlar da andavallının biriydiler. İnsan hasta olur muydu hiç? Hele ölmek ne gülünçti. Tam bu sırada karşıdaki çocuk eğildi. Yerden cigarayı tam alacaktı. Bakışlarımız karşılaşınca vazgeçti. Cigarayı almak için eğilmişti. İskalpinin bağını bağlayacakmış gibi. Hiç lüzum yokken ipi çözüp bağladı. Öyle anlıyordum ki onu. Yine de güldüm. Gördü. Sarardı. Sırtıyla arkasındaki duvara dayandı. Sanki karşıdan karşıya aramızda şöyle bir konuşma başladı. Numaranı yemedim. Niçin? Ayakkabının bağını bağlamak dümendi. Maksadın? Maksadım? Cigarayı alacaktın. Ne çıkardı abla? Alamazdın. Niçin? İçindeki ben çok ayıplardı. Sonra unutma ki binlerce ayağın her gün çiğnediği pis kaldırımlar. Babaannen, halaların, teyze, dayıların, bey baban, annen görseler yüreklerine inebiliyordu. Ne biliyorsun? 40 yıl önce ben de tıpkı senin gibiydim de. Ama canım cigara içmek istiyor. Anlıyorum. Anlıyorum ya, içindeki benden kurtulamazsın. Sen de kurtulmamış mıydın? Tabii, sonra alamamıştım. Ama ben almak istiyorum. Al bakayım hadi. Alamazsın ki. Nereden de çıkmıştı? Bir şeyim yok muydu? Çekip gitmiyordum. Benden başka gelen yoktu işte. Çekip Hayır, cehennem olup gitsem eğilir alır. Yoldan geçenlerden birisinin cigarasından da yakıp başlardı keyifli dumanlar salmaya. 16 yaşın 50'si mavili göklerine. 16 yaşın el işi mavisi göklerine. Birden hiç beklenmeyen bir şey oldu. Yalın ayaklı, daha küçük ama çok yırtık bir oğlan topaca hatırlatarak peydahlanıverdi. Kirli, kapkara saçları, karalar içindeki boyacı elleriyle bir şer, bir bela gibi yuvarlana yuvarlana yoluna rastlayan kedileri, köpekleri tekmeleye, portakal kabuklarına kuvvetli dışlar, burunlar, üstler ata ata geldi. Deminden beri yerdeki cigara önünde bin bir tereddüt içinde dikilen oğlana baktı. Yukarıdan aşağısı derken gözü kaldırma önüne düşmüş cigaraya ilişince sanki dünyalarının oldu. Hiçbir başlangıcı lüzum görmeden eğildi, cigarayı bir zafer gururu içinde aldı. Hey, kefale bakın, kefale! Yalın ayaklarıyla bozuk parkelerin hayvan pislikleriyle kirlenmişliğini etti basarak uzaklaştı. Önceki çocuk yerden cigarayı dehşetli bir kolaylıkla alıverip uzaklaşan çocuğun ardından kinle baktı önce. Sonra gözlerini bana çevirdi. Gülüverdim elimde olmayarak, kızdı. Yanakları al al oldu. La havle çekercesine başını sağa sola çevirdi. Bakışlarımız yeniden karşılaşınca gene gülüverdim. Kızdı. Oradan çekilip gidecekti. Yediremedi kendini. Yanıma geldi. Niçin gülüyorsunuz? Onu silttim. Bilmem. O cigarayı yerden alacak kadar haysiyetsiz mi sanıyordunuz beni? İnadıma. Değil misin? Şaşaladı. Ne yani? Haysiyetsiz miyim sanıyorsunuz? Olmadığını nereden anlayayım? Beybabam o cigaraların, Amerikanların içerdi de ben... Evet. Dolan gözlerini koluyla sildi. Sonra yüzüme hırçın hırçın baktı. 2 ay önce öldü. Uzaktan 16 yaşında sanmıştım. Hayır, bu varlıklı ailelerin çeşitli vitamin, daha çok da protein bolluğundan erken temirmiş, taş çatlasa 13'ünden yukarı olmaması gereken bir apartman çocuğuydu. Peki dedim, öldüyse malı mülkü kime kaldı? Derin bir iç geçirdi. Ellerini arkasında bağladı. Sırtıyla dayalı dikilmekte olduğu duvara kendini iyice bıraktım. Gözleri yerdeki bir portakal kabuğunu sağa sola hafif hafif dürten ayağındaydı. Sıkıntıyla anlatmaya başladı. Ölmeden önce kendinden 35 yaş küçük bir kontramatrisle evlenmişti. Kadın her şeyin üstüne oturdu. Belalıları var. Ağzımı açamıyorum. Ona kalsa beni çok seviyor ama ne yapsın? Bunu anlatışasına başını havaya kaldırdı. Sonra da oradan hızla kaçarcasına uzaklaştı. Canciğer dostlar. Aynı mahallede karşı karşıya oturuyorlardı. İşleri bitti mi birbirlerine hu hu. Canım. Ben geldim. Hoş geldin, sefa geldin şekerim, buyur. Ne yapıyorsun? Yemeği bastırdım, elimi yüzümü yıkayıp sana gelecektim. Yolumu satın aldın. Bugün ne kadar güzelsin kız. Ya sen? Senin yanında benim sözüm mü olur? Hiç de bile. Asıl senin yanında benim sözüm olmaz. Bu sarı saçlar bende olsa. Ya senin kumral saçlar? Gel değişelim. Hadi. Bir gün sarışının kocası eve vakitsiz geldi. Karı be. Genç kadın adamın böyle vakitsiz gelişine şaştıysa da belli etmedi canım. Bugün canım çalışmak istemedi. Niçin? Hava o kadar güzel ki. Çıkalım da şöyle artık boğaz mı olur, adalar mı? Sen bilirsin. Ben bilirsem hazırlan. Hemen çıkalım. Yemeklerini dışarıda belki de bir balık lokantasında yerlerdi. Öğleye hazırlanan yemek de akşama, yarına kalabilirdi. Sarışın kadın önce uzun uzun boyandı. Sonra patlıcan moru tayyörünü giydi. Aynada sağdan baktı kendine, soldan baktı, yeniden boyandı. Doğrusu bu seferki rujunu çok seviyordu. Kocasının karşısına geçti. Nasılım? Harika tabii, her zamanki gibi. Canım. Evden çıktılar. Canciğer dostu kumar genç kadın evinin penceresindeydi. Nereye böyle? Sarışın. Artık dedi, boğaza mı olur, adalara mı? Belirsizce için çekti. Güle güle gidin şekerim. Arkalarından bakarken ağlayacaktı neredeyse. Canciğer dostular birbirleri için ölebilirlerdi ama onun kocası, arkadaşının kocası gibi daha bir günden bir güne böyle vakitsiz gelip de karısını alıp gezmeye götürmemişti. Sonra yeni Dikin diye patlıcan moru tayyörü içinde kocasının kolundaki o prenses dalınışı ya. Köşeye dönüp gözden silindikleri halde bakıyordu hala. Henüz taranmamış dağınık saçlarının bambaşka bir güzellik verdiği ak bak yüzü, iri ela gözleri. Yalnız sabahleyin çabucak boyaya verdiği dudaklarının kırmızısı şu anda hafif de solmuştu. Gidecekleri yeri ne diye saklamıştı? Boğaza mı olur, adalara mı? Nereye gideceklerini dosdoğru söyleyemez miydi sanki? Arkalarına takılacak değildi herhalde. Allah saklasın. Öldürseler takılmazdı. Ne münasebet. Şoförün karısı mı o? Yoluna altın serseler demedi. Hem canım boğaz, adalar görülmedik yerler mi? Pencereden çekildi. Şimdi ne yapmalıydı? Gözü duvardaki el aynasına gitti. Gözü duvardaki el aynasına ilişti. Gitti baktı yüzüne. Aman yarabbi, rengini kadar da solmuştu boyansa. Fena olmazdı belki ama boyası da hiç iyi değildi. Şoförünkinin kullandığında yerli. Halbuki kocasından Avrupa istemişti. Unutuyordu boyunu, boyunu unutuyordu sersem. Herkesin kocası karılarının bir dediğini iki etmiyor. Dudak boyalarının Avrupa'sını getirdikten başka vakitsiz gelip gezmeye bile götürüyorlardı karılarını. Günah kadar sevmediği karşıkinin bir ev alt başında oturan şoförünkinin sesi. Hu. İstesizlikçe pencereye çıktı. Ne var? Nereye gitti seninkiler böyle vakitsiz? Elinde ayna. Bilmem kardeş, adalara mı boğaza mı ne? Sana da buyur demediler mi? Ne münasebet, deseler bile gider miyim? Başka? Yarım elma gönül alma şekerim. Doğru. Adam neden çalışmamış bugün? Kim bilir? O densiz karı mutlaka asıldı bugün beni illaki bir yere götür diye. Canciğer dostun ama bak. Gidecekleri yeri senden bile sakladı. İçini çekti. Sakladı. Sen de onun için canını verirsin. Hem nedir o patlıcan moru tayı? Bedavaya verseler giymem. Elinde olmayarak. Ben de. Demin can diğer dostun diye laf çaktın. Haklısın. Ama bugünlerde bir şey oldu kadına. Bir şeyler oldu kadına. O patlıcan moru tayyörü dikinmeden önce hiç böyle değildi. Bir de şu hafta arası gezmeye gitmek bayram değil, seyran değil. Patlıcan moru tayyörü dikindi ya. Doğru, mahalleye gösteriş. Boğaz'da, adalarda benimkinin zengin akrabaları, ahbapları var. Allah aşkına gelin gece yatsın kalın diye yalvarırlar da adımı atmam. Şoförünki iştahla, haydi diline sağlık dedi tıpkı ben. Vallahi benim de, benimkinin de öyle hatırlı, yüksek zengin akrabaları, ahbapları var da bir günden bir güne mesela taş kasaptı zengin akrabamız. Kızını evlendirecek. Ant verdi de zorla gitti. Tabii hayrına çağırmazlar beni. Aman Ayşe Hanım, sen maldan anlarsın. Şu kızın çeyizlerini birlikte alın. Gittik. Gitmeden önce sofraya buyur ettiler. Yemek takımı tekmil porselen. 80 parça mı, 180 parça mı ne? Israr üstüne gümüş çatal kaşıklarla şöyle birkaç lokma. Sonra da atladık hususilerini, ver elini beyoğlum. Bizim Maçka'daki akrabalar gibi. Dur, kızına lake takım aldı. 7500 mü, 10.000 mi ne? Bizim akrabalar kızlarının bütün beyaz işlerini hususi olarak olgunlaşma enstitüsüne ısmarladılar. Birden bir çocuk çığlığı. Şoförünki 3 yaşındaki oğlunu çığlığından tanıyarak koştu. Beriki yalnız kalınca arkadaşının patlıcan moru tayyörünü yeniden düşünmeye başladı. Hem patlıcan moru tayyörünü hem de asıl arkadaşının çok zarif çizgilerini. Kendini bebeği mi sanıyordu yani? Sanardı. Patlıcan moru tayyörü dikineli terzininkinin dediği gibi gerçekten de değişmişti kadın. Şu terzininki bir parça öngeçti ama olsun. Öteki gibi patlıcan moru tayyör dikinince değişmezdi herhalde. Değişse bile dikindiği yoktu ki. İçini çekti. Pis dedi sesli. Sonra çevresine bakındı. Duyanın olup olmadığını arandı, yoktu. Patlıcan morunu da hiç sevmezdi ama kime diktirmişti o kadın acaba? Sorulsa çalımla. Beyoğlu'nda bizimkinin tanıdığı yüksek bir kadın terzisi var, ona diktirdim derdi. Derdi, derdi. Bilmiyor muydu bunca yıllık ahbabını? Pencereden çekildi, yerden süpürgeyi aldı. Ne diye süpürecekti sanki? Kimin evini? Patlıcan moru, tayyörlük almayan, hafta arası çıkıverip karısını gezmeye götürmeyen bir kocanın evini mi? Süpürgeyi kaldırıp attı. Patlıcan morun da istemezdi üstelik. Sever sevmez. Koca olup alsın. Hiç olmazsa almaktan söz etsin de bakalım isteyecek miydi? Vallahi de istemezdi. Billahi de. Sonra bu arada adalara gezmeye gitmek. Gitmezdi. Allah bin türlü belasını versin ki gitmezdi. Tarağını alıp ayna karşısına yeniden geçti. Saçlarını hırslı hırslı üst üste taradı. Kocası gece başı sana çok yakışıyor derdi. Yalnız gece başı mı? Ne yakışmazdı ki? Alışkın parmaklarla saçlarını toplayıp kıvırdı büktü. Tokalarla tutturdu. Aklına yerli berber ruju gelince tokaları mokaları çıkarıp saçının toplanmışlığını bozdu. Dağıttı. Hayır. Anlayışsız kocasının istediği değil, beğendiği başı yapmayacaktı. Yapmayacaktı işte, yapmayacak. O adama hiçbir şey layık değildi. Anlayışsız, vurdum duymaz, aptal bir kocaya güzel görünüp hoşuna gitmekten ne çıkacaktı? Ayna elinden düştü. Sedire bıraktı kendini. Hıçkırmaya başladı. Akşam işinden yorgun argın dönen adam karısının alnını tülbentle bağlı buldu. Yanına gitti, sevdi, okşadı, sordu, soruşturdu. Kadın boyuna sessizce ağlıyordu. Sonra kalktı, yemeği isteksizce hazırladı. Ancak yatağa girdikleri zaman karısının ağzından laf alabildi. Bana bak, bana patlıcan moru tayyörlük alacaksın. Adam güldü, başka şekerim? Avrupa dudak boyası. Başka? Küçük bir çekimserlikten sonra hafta arası eve geleceksin bir gün. Boğaz'a mı olur, adalara mı? Gezmeye gideceksin. Adam üzerinde durmadı. Yürü ya kulum. Bütün mesele Cenab-ı Allah'ın dilediği sevdiği kuluna yürü ya kulum demesinde. Dedi mi? Diploman varmış, yokmuş. Ağzını açtın mı? Ağzından yağ balakarmış hava. Bütün mesele yürü ya kulum denilmesinde. Nendi mi? Kul bir yürür, bir yürür, bir yürür ki artık önüne ne dağ, ne bayır, ne de demir perde durabilir. Halil Ağa da Cenab-ı Allah'ın yürü ya kulum dediği mutlu kişilerdendi. Birinci Büyük Harp'te, yani ünlü deyimiyle Harbi Umumi'de, Çanakkale'de İngiliz şarapdelleri altında rahmeti Rahman'a kavuşan babasından onlara hemen hemen hiçbir şey kalmamıştı. Zaten fakir adamın biriydi. Kendi gibi çulsuz birinin zavallı kızıyla dünya evine girmiş. Ağır aksak yaşayıp gidiyorlardı. Günün birinde bir oğulları oldu. Köy yerinde fakir kişilerin oğulları olmuş, kızları olmuş. Halil de her köylü ailesinin çocuğu gibi köyün dere boylarında kamıştan atlara binip çamur çirkef içinde yalın ayaklarıyla dolaşarak sözde oynayan köylü arkadaşları gibi oynadı. Boy attı. Babasının künyesi geldiği sıra vardı 7-8 yaşlarında. Yukarıda Allah, evde anası. Anası Halil'ini besleyip büyütmek için ev kapılarında çalıştı. Kırdı, serdi, yedim oğlunu ellere muhtaç vermedim. Oğul da hani sulak yerde boy atmış, kavak gibi uladıkça uzuyordu. Eline değil boyuna. Anasıyla bir süre ev kapısına gitti, tarlada çalıştı, sığır gittiyse de nafile. Bu upuzun sipsivri boyla ufacık köyde nereye yarayacaktı? Üstelik köyün kısa kalıncılız ya da nasılsa sevilmiş veletleri kavak kavak dangalak diye ileri geri laf ediyor. Alay alıyorlardı. Birkaç sefer üstlerine yürüyecek oldu. Toparlanıverdiler. Al aşağı. Yer misin yemez misin? Anası baksa ki olacak gibi değil. Oğul dedi bir gün. Kulak ver sözüme. Gel başımızı alıp gidek buralardan. Kavak Halil de çokluk düşünmüştü bunu ama nereye gideceklerdi? Dünya adına içinde doğup büyüdüğü köyden başkasını bilmiyordu ki. Gidek ana, gidek ağa. Nereye? Anasının hayli işlenmiş fikirleri vardı. Herkesin gittiği yere biri o. El alem nasıl gidiyor, gidince nasıl paralar kazanıyor? Yeter hımbıl yaşadığımız, öleceksek de varak şehirde ölek. Kaba Kale şöyle bir düşündü. Sanki yaşıyorlar mıydı? Sabahlardan akşama dek çalış Allah çalış. Bazıları zor da uyuyordu. Oysa şehire varıp iyi kötü bir takım işlerin kuyruğundan tutanlar köylerine pantolon, sako, kasket, yeni ayakkabılarıyla geliyor. Köylüye caka satıyorlardı. İşte tam o sırada Cenab-ı Allah yürü ya kulum demiş olacak ki Kaba Kale ey be ana dedi. Kadere 45. Varak gidek bizde ne olacaksa 1-2. Şehrin yolunu tuttular. Nasıl tuttukları ayrı bir konu. Tuttular. Şehirde hemşirelerini buldular. Buldular ha. Şehir yerinde de olsa halli mallı olmayınca hemşeri beleş beleşine yaralı parmağı işemiyordu. Onun için tez elden ayrıldılar hemşirelerinden. El kapılarında sürtmeye başladılar. Sürterken şehrin dilini de bellemeye başlamışlardı. Kabak Halil fabrikatör bir pamuk tüccarının yanında gündelikçilik yapıyordu. Anası da fabrikatörün evinde tahta, çamaşır, hayvan bakımıyla gününü gün ediyor. Efendilerle hanımların sofralarından artanlarla karnını doyuruyor. Aydan aya aldığı parasının üstüne de düğüm değil düğümler atıyordu. Bir sefer Cenab-ı Allah yürü ya kulum demişti ya. Kavak Halil de ağasının gözüne girmekte gecikmedi. Ağa içtenliğini pek sevmişti kavağın. Lan kavak, emret ağam. Tavuk mu yumurtadan çıktı, yumurta mı tavuktan? Gerçi kavağın belirgin bir fikri yoktu ama nesine gerek? Onun derdi zoru ağasının hoşuna gitmekti. Ağası tatsız tatsız da olsa güldü mü kabına sığamıyor. Anlıyordu talihinin güneşinin bu adamdan doğacağını. Vallahi ağam ister tavuk yumurtadan ister yumurta tavuktan çıksın. Bu işlere benim kuş beynimin fosforu yetmez. Ben senin canıyın bülbülünü yiyeyim. Emret yolunda öleyim. Benim yarısı kaç kavak? Beni bilmem ki yarısını bilem ağam. Allah sana uzun ömürler versin. Amin. Bayılıyordu fabrikatör ağa. Derken sınamaya başladı. İçinde kaç bin lirasının bulunduğunu gayet iyi bildiği kasasının anahtarını üstünde unutup namaza durdu ya da çekti fabrika içlerini dolaşmaya gitti. Dönüşte sezdirmeden saydı paralarını, rastlamadı. Bir tek kuruşuna bile ilişirmemişti. O değilden para düşürdü zaman zaman. Kaç para düşürdüyse kavak şıp getirip teslim ediyordu. İyice. Ama iyice sınadı. Sonunda. Aferin ulan dedi. Anladım ki sen benim has adamımsın. Dile benden ne dilersen. Kavak hiçbir şey dilemedi. Canının sağlığını dilerim ağam. Ağa kasasının kapısını açtı. Al ne kadar alırsan al. Kavak. Haşa diye geriledi. Niye? Ben senin kapının itiyim ağam. Senin canın sağ olduktan kelli. Paraya ne mehteşliğin var ki? İyi ama oğlum, ölümlü bir dünya şunun şurası. Yarın belli olmaz. Bana bir emri hak vaki oluverirse, varislerim sana meteli kurban ederler. Aptallığı sahabına bırak da, al hadi. Almadım. Senin canın sağ olmadıktan sonra, nereyim parayı bulur? Ama anlıyordu bu sahfetimiz köylü delikanlısının ağası gerçekten sevdiğini, üstünü başını düzmüş, boynuna kravat takmıştı. Elinde çanta, kavak Halil fabrikadan bankaya, ne bankası, çeşitli bankalara yüz binlerce lira taşıyor, bankalardan yüz binlerce lira çekip fabrikaya ağasına getiriyordu. Aradan yıllar geçti. Ağa daha yaşlandı. Yaşlandı ya, memlekette de bir şeyler olmaya başladı. Demir kırasicilik icat edilmişti. Ağa tek partidendi. İkinci, üçüncü partiler kurulup yeni partilerin ağanın ticaretine daha uygun olduğu anlaşılınca ağa kesenin ağzını açtı. Yeni partiye Kavak Halil eliyle yardımlarda bulunmaya başladı. Bunun da nedeni vardı. Eski parti genel sekreteri ağanın yeni partiye büyük para yardımı yaptığını öğrenmiş, bir gün telefonu açıp ver yansın etmişti. Bana bak ulan çarıklı. Yeni partiye yardım ediyor musun? Ayağını denk al. Partimiz sayesinde konduğun fabrikalarını elinden alıverir. Seni yek ekmeğe muhtaç ederim ha. Korkmuş, özür üstüne özür, eski partisindeki kaydını yeniletmiş, binlerce liralık yardımlarda bulunmuştu. Bulunmuştu ya, gönlü yeni partideydi. Kendi eski partisinden görülür, Kavak Halil'i de yeni partiye yazdırır, yardımlarını Kavak eliyle yapardı. Zaten Kavak Halil de çok geçmeden Kavakzade Halil Ağa oluvermişti. Dünkü yarım pabuçluğunun ağa oluşuna en çok fabrikatörün oğlu içerliyor, Zebidi'nin ayağını almayı düşünüyorlardı. Lakin ne mümkün? Cenab-ı Allah yürü ya kulum demişti bir kere. Ağanın oğulları da kim oluyordu? Zat-ı Kibriyon'un yanında. Kavakzade Halil Ağa'nın yeni partiye yaptığı bağışları bir Allah biliyordu, bir de bağışı asıl yapan fabrikatörle Kavakzade Halil Ağa. Gel zaman git zaman fabrikatör öldü. Yeni parti ezici bir çoğunlukla iktidarı ele aldı ve Kavakzade Halil Ağa da partinin gövdesi olurardı. Artık gelsin banka kredileri, gitsin dış yardım fonundan krediler. Bu arada Japonya'dan koca bir de fabrika getirdim. Kurdu mu? Artık tadından yenmezdi. İşler su gibi akıyor. Taahhüt işleri birbirini kovalıyordu. Kavakzade Halil Ağa memleketin iş piyasasında bir yıldız gibi parlıyordu. Hayatta muvaffak olmanın şartları üzerine konferanslar veriyordu. Ağzından her çıkan söz bir keramet gibi karşılanıyor. Zarif stilolarla defterlere notlanıyor ya da ağa hazretlerinin hoşuna gitsin diye notlanırmış gibi gözüküyordu. O gün akşam şehrin en büyük, en şık, protokola en inceden inceye riayet eden en büyük lokantasına geldi. Protokol şu bu umurunda değildi. Tam tersi. Pek çok yerde inceden inceye aranan protokol o anda aranmıyor, salla parti halleri hoşa bile gidiyordu. Yani o protokolün falan üstündeydi. Açık yaka gömleği, soba borusuna dönmüş adi dokuma pamuk pantolonu, düğmelerinden biri ya da çokluk bir gece kopmuş ceketi hoşa gidiyordu. Hele tamı tamına, köylü konuşmasına bayılınıyordu. İşi aceleydi besbelli. Avaz avaz bağırdı. Garson! Hey garson oğlum! Lokanta sahibi şef garson, garsonlar koşuşturdular. Yiyecek ne olduğunu sordu. En zarif, en pahalı, en aranan yığına yemek adı sayılıp döküldüyse de o hiçbirinin üstünde durmadı. Siz bana kuru fasulyeyle pilav getirin çabuk. Bir parça ekmek aldı. Baylar bayanları karşı dişlemeye başladı. Herkesin ona bakması umurunda bile değildi. Az sonra gelen kuru fasulyesiyle pilavının yanına iri bir baş kuru soğan da geldikten sonra kuru soğanı masanın bembeyaz ve de kolalı örtüsü üzerinde yumrukla kırdı. Kovalanıyormuşçasına yemesine koyuldu. Dalmıştı. Birden masanın yanında efendiden birinin dikilmekte olduğuna dikkat ederek adamın yüzüne baktı. Adam kibar birisiydi, bir iş adamı. Utana sıkıla Türkiye'nin bilmem neresindeki bilmem hangi ihale işinden bahsediyor. Ağa hazretleri şayet bu işin ihalesine girmekten vazgeçerse kendisine dilediği paranın verileceğini belirtiyordu. Anlamıştı. Peki dedi, vazgeçersem kaç lira vereceksin? Adam utana sıkına 10.000 lira dedi. Kavakzade bir kahkaha attı. 10.000 benim dişimin kovuğunu bile doldurmaz. Gel dişine! 15, 20, 30, 40 sonunda 50 bin liraya razı oldu. O da nazlı. Adam elinde tuttuğu valizden 50 tane binlik para destesini Kavakzade'nin yemek yediği masanın kıyısına dizdi. Üstelik ellerini de öptükten sonra sevinçle çıktı gitti. Lokanta sahibi, şef garson, garsonlar hayretler içindeydiler. Aa, ne parası bu? Bilmem. Hangi iş inşaatın ihalesinden vazgeçtiniz? Onu da bilmem. Ve izah etti. Ne ihaleden haberim var ne de bir şeyden. Sizin babanın haberiniz varsa benim de var. Mesele anlaşılmıştı. Parayı veren adamın bağlı olduğu şirket, Kavakzade'nin bir ihaleye gireceğini işitmiş, 50 bin lira vererek ihaleden vazgeçmesini sağlamıştı. İşte böyle. Cenab-ı Allah yürü ya kulum derse, İnsan Kavakzade gibi yürür.